Iron 4, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 31. Albay Osman Bedri 12 saat önce küçük Safvan Havaalanı yakınlarında bir T-72 tankının yanında heyecanlı ve gergin bir beklenti içindeydi. O zaman her ne kadar bilemezse de Kuveyt Savaşı orada Safvan'da başlayacak ve bitecekti. Sadece pistleri olan binasız havaalanında ana yol kuzey-güney doğrultusundaydı. 3 gün önce geldiği kuzeyde yolcuların doğuya Basra'ya, kuzeybatıda Bağdat'a gidebilecekleri kavşak vardı. Yol güneye doğru 5 mil sonra Kuveyt sınır karakolundan geçiyordu. Kendisi durduğu yerden güneye bakınca Cahra'yı ve onun ötesinde Körfez'in doğusunda başkent Kuveyt'in ışıklarını görebiliyordu. Sonunda o an gelip çattığı için heyecanlıydı. Kuveytli serserileri yurduna yaptıkları şeyler için, o ilan edilmemiş ekonomik savaş için, uğrattıkları parasal zarar için ve o küstah kendini beğenmişlikleri için cezalandırma zamanı gelmişti. Irak 8 yıldır İranlıların Körfez'in kuzeyine dalıp onların lüks yaşamlarına son vermesini önlemek için çarpışmamış mıydı? Ve şimdi bunun karşılığı Kuveytlilerin ortak Ramallah petrol yataklarından payından fazlasını çalarken sessizce beklemek mi olmalıydı? Kuveyt aşırı petrol üretimi yapıp petrol fiyatlarını düşürürken Iraklılar yoksul mu kalacaklardı? El Sabah köpekleri Irak'a savaş sırasında verdikleri sefil 15 milyar doları istemekte ısrar ederken Iraklılar boyun büküp susacaklar mıydı? Hayır, reis her zaman olduğu gibi haklıydı. Kuveyt tarihi olarak Irak'ın 19. eyaletiydi. İngilizler 1913'te kum üstünde çizgiler çizerek dünyanın en zengin emirliğini yarattıkları zaman da öyleydi. Kuveyt bu gece geri alınacaktı ve kendisi Osman Bedri bu olayın bir parçası olacaktı. Bir istihkamcı olarak ön safta bulunmayacaktı. Ancak köprü inşa birimleri, buldozerleri ve istihkamcılarıyla Kuveytlilerin kapatmaya çalıştıkları yolları açmak üzere hemen arkada olacaktı. Hava keşiflerinde herhangi bir engel görülmüş değildi. Ne toprak yığması, ne anti-tank hendekleri, ne beton tuzaklar. Ama yine de istihkamcılar Osman Bedri'nin emrinde tanklara ve Cumhuriyet muhafızlarının mekanize piyadesine yol açmak üzere orada olacaklardı. Osman Bedri'nin durduğu yerin birkaç metre ilerisindeki Sahra Komutanlığı çadırında üst rütbeli subaylar haritalarının üzerine eğilmiş son hazırlıklarını yaparlarken Bağdat'taki reisten son hareket emrini bekliyorlardı. Osman Bedri, Irak ordusunun tüm istihkam kol ordusunun başında olan ve geçen Şubat ayında kendisine özel görev için tavsiye etmiş olan komutanı General Ali Musuli ile konuşmuştu. Şefine kendi adamlarının harekete hazır olduklarını bildirmişti. Musuli ile konuşurken yanlarına başka bir general gelmiş ve Bedri, tank komutanı Abdullah Kadiri'ye tanıştırılmıştı. Uzaktan da seçkin Cumhuriyet Muhafızları Birliği'nin komutanı General Sadi Tumah Abbas'ın çadıra girdiğini görmüştü. Sadık bir parti üyesi olan ve Saddam Hüseyin'e tapan Bedri, tankçı General Kadiri'nin kendi kendine pis politikacı diye mırıldandığını duymuştu. Bu nasıl olabilirdi? Tumah Abbas Saddam Hüseyin'in yakın çevresinden değil miydi? Ve sonunda İranlıları yenilgiye uğratan FAO savaşını kazandığı için madalya almamış mıydı? Albay Bedri FAO'nun aslında şimdi ortalardan kaybolmuş olan General Mahir Raşit tarafından kazanıldığı söylentilerini çoktan kafasından çıkarıp atmıştı. Çevresinde muhafızların Tavakkulna ve Medine tümenlerinin er ve subayları gece karanlığında gidip geliyorlardı. Bedri o unutulmaz Şubat gecesini hatırladı yine. General Musuli El-Kubai tesislerindeki işlerini bırakıp derhal Bağdat karargahına gelmesini emretmişti. Albay Bedri yeni bir göreve atanacağını sanmıştı. Musuli dandan düşercesine başkan seni görmek istiyor demişti. Seni çağırtacak. Subay lojmanına yerleş ve gece gündüz hazır bekle. Bedri dudaklarını ısırmıştı. Ne yapmıştı ki? Ne söylemişti acaba? Sadakatsizliğe varan bir şey söylememişti. Bu olanaksızdı. Biri kendisini yalandan ihbar etmiş olamaz mıydı? Hayır, o zaman başkan bir insanı böyle çağırtmazdı. Böyle biri hemen Tuğgeneral Katip'in Am Al Am örgütü tarafından alınır ve dersi verilirdi. Bedri'nin yüzünü gören Musuli bir kahkaha atmıştı. Merak etme, sana bir görev verecek, özel bir görev. Ve vermişti de. Bedri 24 saat sonra kendisini bekleyen uzun siyah bir arabaya bindirilmişti. Yanında başkanın özel muhafızları Am El Has'tan iki kişi vardı. Doğruca başkanlık sarayına, yaşamının en heyecanlı ve en önemli buluşmasına götürülmüştü. Sara Kindi Sokağı ile 14 Temmuz Sokağı'nın köşesinde aynı adı taşıyan bir köprünün yakınlarındaydı. 14 Temmuz Bağız Partisi'ni iktidara getiren ve generallerin iktidarını deviren 1968'deki darbenin tarihiydi. Bedri bir bekleme odasına alınmış ve orada 2 saat bekletilmişti. Saddam Hüseyin'in yanına çıkarılmadan önce de 2 kere tepeden tırnağa aranmıştı. Yanındaki muhafızlar durunca Bedri de durmuş, sonra elini kaldırıp 3 saniyelik bir selam vermiş, elini indirirken beresini de çekip sol kolunun altına sokmuştu. Sonra hazır ol da beklemişti. Demek dahi dedikleri sensin ha? Bedri'ye reisin gözlerinin içine bakmaması söylenmişti. Ancak kendisine hitap edilirken bakmaması olanaksızdı. Saddam Hüseyin keyifliydi. Önündeki genç subayın gözleri sevgi ve hayranlıkla parlıyordu. Güzel, korkacak bir şey yoktu demek. Saddam Bedri'ye ne istediğini anlattı. Bedri'nin göğsü gurur ve minnetle doldu. 5 ay inanılmaz bir gayretle çalışmış ve işi zamanından birkaç gün önce bitirmişti. Reisin vaat ettiği bütün imkanlara kavuşmuştu. Her şey ve herkes emrindeydi. Daha fazla çelik ya da betona ihtiyacı olduğunda Hüseyin Kamil'i özel telefonundan araması yeterliydi. Başkanın damadı Sanayi Bakanlığı kaynaklarından istediklerini hemen sağlıyordu. Daha fazla işçiye ihtiyacı varsa yüzlercesi bir anda geliyorlardı. Bunlar hep Koreli veya Vietnamlı göçmen işçilerdi. O yaz boyunca çalışırken vadideki barınaklarda yaşamışlar, sonra da bilmediği bir yere götürülmüşlerdi. İşçiler dışında yoldan gelen bir tek insan bile olmamıştı. Sadece malzeme getirmek için yapılmış olan yolda iş bitince bozulmuştu. Kamyon sürücüleri dışında inşaat yerine gelenler Rus MIL helikopterleriyle ve gözleri bağlı olarak gelmişlerdi. En kıdemlisinden en alttakine kadar bütün Iraklılar için bu böyleydi. Bedri günlerce helikopterle dolaştıktan sonra Cebel Hamrin'deki bu inşaat yerini kendisi seçmişti. Günde 24 saat çalışmış, inşaatta bir kenara kıvrılıp uyumuş, adamlarını tehditle, ikna ile, rüşvetle çalıştırmış ve sonunda Temmuz bitmeden inşaatı bitirmişti. Araziden tüm inşaat malzemesi temizlenmiş, yerlerde ne bir tuğla, ne bir beton parçası, ne de güneşte parlayacak bir çelik parçası kalmamıştı. 3 koruyucu köy kurulmuş, buralara koyunları ve keçileriyle insanlar yerleştirilmişti. Son olarak inşaatı dışarıya bağlayan tek yol silinmiş, buldozerlerle tepe hemen hemen eski haline sokulmuştu. Osman Bedri, İstihkam Albayı Ninova ve Sur'u inşa etmiş olan Mimari Deha'nın mirasçısı, kamuflaj ustası Rus Stepanov'un öğrencisi Saddam Hüseyin'e kaleyi yapmıştı. Kaleyi kimse göremezdi ve nerede olduğunu kimse bilmiyordu. Kalenin üstü kapanmadan Bedri top montörlerinin ve bilim adamlarının namlusu yıldızlara kadar uzanan korkunç topu inşa ettiklerini görmüştü. Her şey tamamlanınca hepsi gitmişler, geride sadece garnizon kalmıştı. Onlar orada kalacaklar ve orada yaşayacaklardı. Hiçbiri dışarı çıkamazdı. Kaleye gelip gidenler sadece helikopterlerle gelip gidebilirlerdi. Helikopterler de asla yere inmeyecek, geniş bir çimenliğin üzerinde havada dururken yolcularını indirip bindireceklerdi. Gelen ya da giden birkaç kişinin gözleri hep bağlı olacaktı. Pilotlar ve mürettebat bir tek hava üstünden havalanacaklar, üstte herhangi bir telefon bulunmadığı gibi ziyaretçi de gelmeyecekti. Bedri'nin bilmediği bir şey daha vardı. Kamyonla gelen işçiler sonunda pencereleri örtülü otobüslerle götürülmüşlerdi. 3000 Asyalı işçiyi taşıyan otobüsler bir hendekte durmuşlar ve muhafızlar kaçmışlardı. Koskoca dağı kaydıran patlamalar sonunda tüm otobüsler toprak altında kalmışlardı. Sonra da başkaları muhafızları kurşuna dizmişlerdi. Çünkü hepsi kaleyi görmüşlerdi. Kumanda çadırından gelen seslerle Bedri birden kendine geldi. Bekleyen askerler arasında hareket emrinin verildiği dolaşmaya başladı. İstihkamcı hemen kamyonuna atladı. Sürücü gaza bastı. İki muhafız tümeninin tankları kulakları parçalayan bir gürültüyle Kuveyt'e doğru yola çıkarlarken havaalanından da Rus yapısı T-72'ler hareket ettiler. Bedri daha sonra hava kuvvetlerinde pilot olan kardeşi Abdülkerim'e bunun bir sürek avından farksız olduğunu anlatacaktı. Sınırdaki karakol bir anda çiğnenmişti. Sabahın saat 2'sinde konvoy sınırı aşmış ve güneye doğru ilerliyordu. Kuveytliler bu dünyanın 4. büyük ordusunun Mutlağa tepelerine kadar ilerleyip Kuveyt'in reisin isteklerini kabul edene kadar orada kalacaklarını sanıyorlarsa kendilerini büyük bir sürpriz bekliyordu. Eğer Batı Iraklıları sadece Varbah ve Bubiyan adalarını ele geçirip çoktandır özledikleri körfeze açılmayı sağlayacaklarını sanıyorlarsa onlar da çok yanılmaktaydılar. Bağdat'tan gelen emir açıktı. Hepsini alacaksınız. Şafak sökmeden az önce başkent Kuveyt'in kuzeyindeki küçük Cahra petrol kentinde kısa bir tank çarpışması oldu. Kuveyt'in Iraklıları kışkırtmamak için bir haftadır geride bekletilen tek zırhlı Tugay'ı kuzeye sürülmüştü. Savaş tek yanlı oldu. Tüccar ve petrol zengininden fazla bir şey olmadığı düşünülen Kuveytliler iyi dövüştüler. Cumhuriyet muhafızlarının en iyi birliklerini bir saat kadar oyalayıp güneydeki Ahmedi üssünden birkaç Skyray ve Mirage uçağının havalanmasını sağladılar. Ama hiçbir şansları yoktu. Dev Sovyet T-72'leri Kuveytlilerin kullandıkları daha küçük Çin T-55'lerini ezip geçtiler. Savunucular 20 dakikada 20 tank kaybettiler ve sonunda sağ kalanlar savaş alanından çekildiler. Bir mil öteden bu devlerin toz ve duman arasında ateş etmelerini seyreden Osman Bedri, günün birinde Medine ve Tavakkulna tugaylarının bu T-72'lerin İngiliz ve Amerikalıların Challenger ve Abrams'ları tarafından paramparça edileceklerini bilemezdi. Şafak sökerken ilk öncü birlikler başkent Kuveyt'in batı dış mahallelerine girmişler. Kente girişi sağlayan 4 otoyolu tutmuşlardı. Sonra da 4 koldan kente girmişlerdi. Albay Bedri'ye iş yoktu. Ne istihkamcılarının dolduracakları hendekler, ne dinamitle uçurulacak engeller, ne de buldozerlerle devrilecek beton duvarlar vardı. Ve sadece bir kere kendini korumak için yere yatmak zorunda kalmıştı. Sulay bir kattan geçerlerken bir tek Skyray güneş yönünden aniden çıkmış ve hemen önündeki tanka 4 tane havadan yere roket fırlatmıştı. Tank durmuş, paletinin biri kopmuş ve yanmaya başlamıştı. Paniğe kapılan mürettebatı kuleden aşağı atlamışlardı. Skyray sona dönmüş, burnundan alevler fışkırarak arkadan gelen kamyonları hedef almıştı. Bedri önündeki asfalttan alevler çıktığını görmüş ve sürücüsü kamyonu hendeğe düşürüp devirirken son anda kapıyı açıp kendini yere atmıştı. Kimse yaralanmamıştı ama Bedri çok kızmıştı. Küstah köpek! Yolculuğunu bir başka kamyonla sürdürmüştü sonra. İki tümen, zırhlılar, topçular ve mekanize piyade akın akın başkent Kuveyt'e girerken kentte şurada burada bütün gün süren küçük silahlı çatışmalar oldu. Savunma Bakanlığı'nda bir grup Kuveytli subay binaya kapanarak içeride bulabildikleri silahlarla istilacılara karşı çıkmaya çalıştılar. Iraklı subaylardan biri bunlara tank topuyla ateş açtığı takdirde hepsinin öleceklerini bildirdi. Birkaç Kuveytli teslim olmadan önce kendisiyle pazarlık yaparken diğerleri hemen sivil giysiler giyip arka kapılardan kaçtılar. Bu kaçanlardan biri daha sonra Kuveyt direnişinin lideri olacaktı. Tek büyük çatışma Emir El Sabah'ın sarayında oldu. Emir ve ailesi Suudi Arabistan'a sığınmak için daha önceden güneye kaçmışlardı. Bu direnişle bastırıldı. Albay Osman Bedri günün sonunda başkent Kuveyt'in en kuzey noktası olan Arap Körfezi Caddesi'nde sırtını denize vermiş Dasman Sarayı'na bakıyordu. Birkaç Irak askeri şimdiden sarayına girmişlerdi. Arada sırada biri içeriden aldığı paha biçilmez bir eseri yüklenmiş olarak çıkıyor, yerdeki cesetlerin üzerine basıp geçerek ganimetini kamyonlara yüklüyordu. Bedri de Kadisiye'de babasının evine yakışır bir şey almayı düşündü ama kendisini önleyen bir şey vardı. Yıllar önce Bağdat'ta gittiği o lanet İngiliz okulunun mirası olan bir şey ve babasının İngiliz Martin'le dostluğu ve İngiliz olan her şeye duyduğu hayranlıktı bu. Ganimet almak hırsızlıktır. Çocuklar ve hırsızlık doğru bir şey değildir. İncil de Kur'an da hırsızlığı yasaklar. Sakın hırsızlık yapmayın. O anda bile British Consul'un işlettiği vakıf ortaokulu müdürü Bay Hartley'in İngiliz ve Iraklı öğrencilerine söylediklerini duyar gibiydi. Bedri Baas Partisi'ne katıldıktan sonra babasıyla İngilizlerin emperyalistliklerini, kendi çıkarları için Arapları yüzyıllardır zincirler içinde tuttuklarını ne kadar da çok tartışmıştı. Şimdi 70 yaşında olan babası hep gülümser ve aynı şeyi söylerdi. Belki onlar yabancı ve kafirdiler ama saygılıdırlar ve standartları vardır oğlum. Senin Saddam Hüseyin'in standartlarını bana söyleyebilir misin ha? Partinin Irak için ne kadar önemli olduğu ve liderinin Irak'ı zafere ve şana ulaştıracağını babasının kalın kafasından içeri sokmak olanaksızdı. Bedri sonunda babasının reis hakkında söylediklerinden, komşularından birinin kulağına giderek hepsini mahvedeceğinden korktuğundan bu tür konuşmalar yapmaktan vazgeçmişti. Babasını çok severdi ve sadece bu bir tek konuda ondan farklı düşünürdü. Böylece 25 yıl önceki bir okul müdürü yüzünden Bedri, atalarının geleneği olduğu halde Dasman Sarayı yağmasına katılmadı. Vakıf Ortaokulu'ndaki yılları hiç olmasa kendisine çok iyi İngilizce öğretmişti ve bu da sonuçta yararlı olmuştu. Çünkü Soğuk Savaş'ın sonunda Moskova'ya dönen ve Sovyet askeri danışman grubunda kıdemli istihkam subayı olan Albay Stanov'la konuşabilmesini sağlamıştı. Osman Bedri 35 yaşındaydı. 1990 yılı yaşamının en önemli yılı olmuştu. Ağabeyine daha sonra şöyle diyecekti. Sırtımı körfeze verip önümdeki Dasman Sarayı'na bakarken Peygamber Efendimiz'e şükürler olsun bu işi başardık. Sonunda Kuveyt'i ele geçirdik ve bir tek günde diye düşündüm artık bu işin sonuna geldik. Ama yanılıyordu. İşin sadece başındaydılar. Ray Walker Abu Dhabi Havaalanı'nda satış tezgahını yumruklayarak bir Amerikalı'nın istediği anda uçak bileti almasının anayasal hakkı olduğunu anlatmaya çalışırken yurttaşlarının bir kısmı da uykusuz geçen bir gecenin sonuna gelmişlerdi. 7 zaman dilimi ötede Washington'da Milli Güvenlik Konseyi bütün gece toplanmıştı. Eski günlerde hepsinin Beyaz Saray'ın bodrumundaki durum odasında toplanmaları gerekirdi. Ancak yeni teknolojiler artık bulundukları yerlerden güvenli video bağlantılarıyla toplantı yapabilmelerini sağlamıştı. Bir gece önce Washington'da henüz 1 Ağustosken gelen ilk raporlarda Kuveyt'in kuzey sınırında bazı çarpışmalar bildirilmişti. Bu beklenmedik bir şey değildi. Körfez'in kuzeyindeki son günlerdeki KH-11 uyduları taramasında Irak güçlerinin yığınak yaptıkları görülmüş ve böylece Washington Kuveyt'teki Amerikan Büyükelçisi'nden daha çok bilgiye sahip olmuştu. Sorun şuydu, Saddam Hüseyin'in niyeti neydi? Tehdit mi, istila mı? Bir gün önce Langley'deki SİHA merkezine acele telefonlar edilmiş ama bunun fazla bir yararı olmamıştı. SİHA ancak uydu fotoğraflarına bakarak bazı olabilir analizlerinde bulunmuşlardı. Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Brent Scowcroft bu kadarını herkes yapar diye umurdandı. Irak rejimi içinde hiç adamımız yok mu? Yanıt hayırdı. Bu sorun ileriki aylarda sık sık gündeme gelecekti. Bilmecenin yanıtı, Başkan Bush'un yatmaya gidip Scowcroft'un telefonlarını kabul etmediği saat 10'dan önce geldi. O zaman Körfez'de sabah olmuştu ve Irak tankları Cahra'yı geçmişler, başkent Kuveyt'in kuzeybatı varoşlarına giriyorlardı. Toplantıya katılanlar bunun epeydir hareketli bir gece olduğunu hatırlayacaklardı. Video bağlantısından MGK'ni, Maliye'yi, Dışişleri'ni, CIA'yı, Genelkurmay Başkanlığı'nı ve Savunma Bakanlığı'nı temsil eden 8 kişi vardı. Bir dizi emir hemen verilip yerine getirildi. Washington'dan 5 saat ileride ama Körfez'den 2 saat geride olan Londra'da acele toplanan Cobra'dan, yani kabine briefing odasından da benzer kararlar çıkmaktaydı. Her iki hükümet de tüm Irak mal varlığını dondurmuşlardı. Kuveyt'te kurulan yeni rejimin paraları ele geçirmemesi için her iki kentteki Kuveyt büyükelçilerinin onayıyla Kuveyt varlıkları da donduruldu. Bu kararlarla milyarlarca petrol dolarına el sürülemez oldu. Belgeleri imzalaması için Başkan Bush 2 Ağustos sabahı saat 4.45'te uyandırıldı. Londra'da Margaret Thatcher da aynı konudaki belgeleri imzaladıktan sonra Amerika'ya gitmek üzere uçağa binmişti. Bir başka önemli adım da New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplayıp istilayı kınamak ve Irak'ın derhal geri çekilmesi için karar çıkarmaktı. Bu da aynı sabah 4.30'da imzalanan 660 sayılı kararla yapıldı. Video bağlantılı toplantı şafak sökerken sona erdi. Katılanları saat 8'de Başkan Bush'un başkanlığında Beyaz Saray'da toplanacak MGK için evlerine gidip yıkanmak, tıraş olmak ve üstlerini değiştirmek için sadece 2 saatleri vardı. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 39.